Ayrım 17.
Mustafa Kemal diyor ki, kumandasını üzerime aldığım kuvvetler şunlardı. 1. Ordu, karargahı Adana. 7. Ordu, Hicaz kuvvetleri ve Maan'da bazı birlikler. Şu tedbirleri düşünüyorum. Doğrudan doğruya elim altında bulunan kuvvetleri geçirdikleri felaketlere rağmen gene gerçek kuvvetler haline getirmek, düzenlemek, ayıklamak, güçlendirmek. Hicaz ve Maan'da bulunanları hiç hesaba katmıyordum. Onların esir düşmeye mahkum olduklarını daha 2 yıl önce Enver ve Cemal Paşalara söylemiştim. Musul yakınlarındaki 6. orduyu faydalanılabilir bir halde görmek isterdim. Bu maksatla ordunun kumandanıyla doğrudan doğruya haberleşmeye giriştim. İstanbul ve Çanakkale çevresindeki kuvvetlere umut bağlamıyordum. Doğuda Azerbaycan ve İran'da bulunan ordularla hiçbir temas ve ilişkim yoktu. Aden kapısını zorlayan Sait Paşa tümeninin varlığını hatıra bile getirmiyordum. Fakat her şeyden önce elim altında bulunan 2 orduyu istediğim gibi kuvvetlendirmek, bütün felaketlere rağmen Türk sesini duyurabilmek için lazımdı. Bu yolda işe koyuldum. Bana yardım eden ordu, kol ordu kumandanları ve kurmayları, her ihtimale karşı benimle olmaya söz vermiş şahsiyetlerdi. Böyle olmayanları birer bahane ile uzaklaştırdım. Bu sırada İstanbul'dan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı haberi ve bu ordunun da mütareke şartlarına göre görevlerini yerine getirmesi emri geldi. Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal Paşa, memleketi ve milleti için olduğu gibi kendisi için de yeni bir devir başladığına mı hükmetmiştir nedir? Mütarekename şartlarını ve bunlar üzerinde Baba Ali ile tartışmalarını bez kaplı bir cep defterine geçirmiştir. Sayfalarda kırmızı mavi kalemle işaretleri ve ara sıra benim imzam gibi notları vardır. Mustafa Kemal son çağ Türk tarihinde parlayıp sönen birçok şöhretler gibi tesadüflerin adamı değildi. Onun askerlik ve reformculuk hayatı ta ilk gençliğinden beri ahenkli ve hiçbir zaman çelişmeyen bir gelişme gösterir. 1918'de Suriye kuzeyinde 1. Dünya Harbi'nin son savaşını veren Mustafa Kemal Paşa, henüz genç bir kurmay subayı iken Arnavutluk isyanında sadece sanat üstünlüğü ile kendini belirten ve arkadaşları arasında imtiyazlandıran Mustafa Kemal Bey'dir. Çankaya sofrasında konuşan Atatürk'te, daha meşrutiyetten önce Selanik birahanelerinden birindeki masasında konuşan Mustafa Kemal Bey'in tıpkısıdır. Kafası binbir fikirle, içi binbir ihtirasla kaynar, fakat hiçbir zaman aklının yolundan şaşmaz. Onda idealist ve realist iç içe girmiştir. Daima ateşli ve o kadar hesaplıdır. Deha uzun bir sabırdır demişler. Mustafa Kemal hiç acele etmemiş, eline geçen hiçbir fırsatı da kaçırmamıştır. 31 Ekim 1918'de Türkiye, 1. Dünya Harbi'ni Almanya ve Avusturya İmparatorluklarını yenerek kazanan büyük devletlere teslim olmuştur. Yapacak bir şey kalmamıştı. Türklüğün kaderi zafer devletlerinin lütuflarına bağlıydı. Geçmiş ve yıkılmış idareyi bütün suçlarıyla harpçı liderlere ve onların partisine mal ederek ve bunda ne kadar samimi olduğumuzu göstermek üzere, hele İngilizlere tam bir boyun eğişle bağlanarak, ne verseler ana şakir, ne kılsalar ana şahat tevekkül kapısından ayrılmamalıydık. O günlerde memleketin hiçbir tarafında hiçbir dayanma yoktur. Mütareke şartları, sadrazam ve başkomutanlık kurmay reisliği tarafından Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına da bildirilmiştir ve bu şartlara göre kendisine düşen görevin yapılması emredilmiştir. Mustafa Kemal'e göre bir iş başında bulunan herkesin daima yapacağı bir şey vardır. Bir görev ve sorumluluk adamı teslim olmaz. Nitekim Yıldırım Orduları Grubu Komutanı mütareke şartlarının bazılarını çok karışık ve gelecek için tehlikeli görmektedir. Daha 11 Kasım'da İzzet Paşa'ya bir telgraf yollayarak Toros tünelleri, Suriye sınırı gibi meselelerde ve mütarekenamenin bir takım şartlarında karışıklık olduğunu söyler ve açıklama ister. İzzet Paşa hemen cevap verir. Toros tünelleri İtilaf Devletleri kuvvetleri tarafından sadece korunma için işgal olunacaktır. İşletme ordular grubuna aittir. İtilaf kuvvetlerinin Amanos tünellerini de işgal etmeye hakları yoktur. Suriye'deki garnizonların teslim olması maddesi de ihtiyat olarak yazılmıştır. Cephedeki kıtalar bunlar arasında değildir. Yıldırım orduları komutanı bu telgraftan rahat etmez. Bir cevap yazarak Suriye'deki garnizonların teslimi ihtiyat olarak yazılmış bir maddedir diyorsunuz. Benim anlayışıma göre bu madde İngilizler tarafından bizi aldatmak için konmuştur. Mütareke şartlarını hükümetin başka türlü, İngilizlerin başka türlü anladıklarına şüphe etmiyorum. Nitekim İngilizler bu gece 5-6-11-1334 raporla anlatacağımız üzere Suriye kıtasındadır diyerek 7. ordunun teslimini istemişlerdir. Kilikya sınırını sormaktan maksadım, bu tarihi ismi kabul eden hükümetin bu bölgeyi gösteren İngilizce Atlas'ta Kilikya sınırının Maraş kuzeyinden geçtiğini dikkate alıp almadığını anlamaktı. Çünkü benim fikrimce Adana ismi yerine tarihi Kilikya ismini koyan İngilizler Suriye sınırlarını Kilikya kuzey sınırı doğusuna uzanmasından ibaret kabul etmektedirler diyor. 5-11-1918 tarihli bu telgrafın sonu şu cümleyle bitmektedir. Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki, mütareke şartları arasında anlaşmazlıkları giderecek tedbirler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, İngiliz ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. Baba Ali ruhu ve kafasıyla Kuvayi Milliye kafası arasındaki derin ayrılığı belirten ilk tarihi belge budur sanıyoruz. Mustafa Kemal sonradan son cümlenin yanını pek kalın bir mavi çizgiyle çevirmiştir. Sadrazamın konağından Adana'ya 5-11-1918'de şu telgraf gelir. Mütareke şartlarına göre, gerçi İngilizlerin İskenderun'u işgal etmeye hakları yoksa da Halep çevresindeki ordularını beslemek için İskenderun'dan faydalanmak istemeleri de haklı bir istek mahiyetindedir. Mütarekenamedeki bir hayli maddeleri tadil ederek vaktin darlığından dolayı bize yalnız şifahen, ağızdan, izahat ve teminat veren İngiliz delegesinin bu centilmenliğine karşı bir karşılık olmak ve Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmamasını temin etmek üzere İskenderun limanından İngilizlerin erzak vesaire taşımak için istifade etmelerine ve İskenderun Halep yolunu tamir edebilmelerine müsaade etmekte bir mahsur görmüyorum. Bununla İskenderun liman ve şehrini terk etmiş olmuyoruz. Askeri ve mülki hükümetimiz yine yerli yerinde kalacaktır. Keyfiyeti kendi tarafınızdan İngiliz Suriye ordusu kumandanlığına bildiriniz. Bu emri Mustafa Kemal'in aklı almaz. Hemen cevap verir. Halep çevresindeki ordularını beslemek için İngilizlerin İskenderun'dan istifade etmek istemeleri haklı değildir. İngilizlerin eline geçen Halep şehrinde milyonlarca erzak olduktan başka mütarekenin 21. maddesine göre Halep'te İngiliz ordusuna beslemece yardım etmek lazım gelirse, pek çok erzak bulunan Kilis ve Antep taraflarından kendilerine istedikleri satılabilir. Sizi temin ederim ki, maksat Halep'teki İngiliz ordusunu beslemek değil, İskenderun'u işgal etmek ve İskenderun Kırıkan Katma yoluyla hareket ederek 7. ordunun Ricat hattını kesmek ve bu orduyu Musul'da 6. orduya yaptıkları gibi teslim olmaktan çekinemez bir vaziyete sokmaktır. İngilizlerin Ermeni çetelerini bugün İslahiyet'e harekete geçirmiş olmaları da bu zannın yanlış olmadığını gösterir. İngiliz delikesinin centilmenliğini ve buna karşılık göstermeyi idrak ve takdir nezaketinden mahrum bulunduğumu arz ederim. Yunanistan'ın faaliyet sahasına çıkarılmamasıyla İngilizlerin İskenderun Halep yolunda yerleşmelerindeki mantıki münasebeti anlayamadığım gibi bu hususta müsamahayı da pek mahsurlu görüyorum. Onun için meseleyi sizin tarafınızdan İngiliz Suriye ordusu kumandanına bildirmekte mazurum. İskenderun'a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya teşebbüs edecek İngilizlere ateşle karşı konulmasını ve 7. orduyu da bugün bulunulan hatta pek zayıf ileri karakol tertibatı bırakarak kuvvetlerini Katma İslahiye istikametinde hareket ettirip Kilikya sınırları içerisine geçirmesini emrettim. İngilizlerin aldatıcı muamele, teklif ve hareketlerini İngilizlerden fazla haklı ve nazik ve buna karşılık gösterecek emirleri tatbik etmeye yaratılışım müsait olmadığından, halbuki başkomutanlık erkan-ı harbiyesinin içtihadına uymadığım takdirde birçok ithamlar altında kalmaklığım tabii bulunduğundan, kumandayı hemen teslim etmek üzere yerime tayin buyuracağınız zatın süratle gönderilmesini rica ederim. Bu telgrafın üstünde aceledir ve tehir eden idam olunur işaretleri vardır. İngilizlere ateşle karşı koymak. Sadrazam ve başkumandanlık erkan-ı harbiye reisinin ve hükümetinin aklı başından gider. 6-11-1918'de grup kumandanlığına bir telgraf gelir. Bunda silah kullanma emrinin hemen geri alınması, mütarekenamenin tatbikinde zorluklar çıktığı, fakat bu zorlukları kabul ettiren şeyin gaflet değil, kat'i mağlubiyetimiz olduğu bildirilmekte ve siyasi teşebbüslerde bulunulduğu da ilave edilmektedir. Telgrafta grubun kaldırılması karargaha, 4. Ordu Karargahı ünvanı verilmesi muvafık görüldüğü, fakat vazife başında bulunanların bundan kaçınmayacaklarına güvenildiği de bildirilmektedir. Mustafa Kemal'in 7-11-1918 tarihli cevabında şöyle denilmektedir. İskenderun'a çıkacaklara ateşle karşı konulması hakkındaki emrimin maddesi şudur. İngilizlerin muhtelif bahanelerle 7. Ordu kıtalarını müşkül vaziyete sokmak istediklerini anlıyorum. Buna meydan vermemek üzere 3. Kol Ordu İskenderun'a kuvvet çıkarılmasını, 20. Kol Ordu için 5. maddede zikrolunan harekat nihayet buluncaya kadar icap ederse ateşle men edecektir. Bu harekat nihayet bulmuş olduğundan silah kullanma hakkındaki emrin de tatbik edilmesine lüzum kalmamıştır. Telgrafta Mustafa Kemal siyasi teşebbüslerde bulunulduğu fıkrasıyla hemen hemen alay eder. Mazhar-ı eltaf-ı süphaniye olmanızı tazarru ederim der. Karargâhtaki görevine devam etmesi fıkrasına da şu kâhince cevabı verir. Cephedeki hareketlerin tarafımdan ifasında ishar buyurulan emniyetin samimiyetine şüphe etmem. Bu samimiyet ve teveccühe itimadımın derecesi, memleketin kurtulması için uhde-i acizaneme muhavvel vazifelerin tatbiki fiiliyatında sübut bulacaktır. Devletin durumu hakkındaki ihtarları aynı telgrafta şöyle karşılamıştır. Bugünkü vaziyetin nezaketini bütün mahiyetiyle takdir edebileceğimden tereddüt etmeniz kadar beni müteessir edecek bir şey olamaz. Vazife yaparken yalnız memleket selametini hedef edinen icraatımın ve bunun lüzum gösterdiği ricalarımın sui telakkiye uğramamasını rica ederim. Mustafa Kemal'in sezindiği tehlikelerde nasıl doğru gördüğü hemen meydana çıkmıştır. 8-11-1918 tarihli bir telgrafıyla İzzet Paşa şunları bildirmektedir. Bugün Britanya hükümeti tarafından aldığı emir üzerine Vice-Amiral Galdrop, İskenderun şehrini General Allenby tarafından bildirilecek müddet içinde teslimini talep etmiş ve kabul olunmazsa generalin şehri cebren işgal edeceğini bildirmiştir. Bu bapta mütarekenamenin 7., 10., 11. maddelerine göre şehri teslim teklifine hakkı ve selahiyeti olduğu ve harbe devam etmekten mutlak surette aciz bulunduğumuza göre güç hal ile akt ettiğimiz mütarekenin İskenderun şehri için feshedilebileceği, onun için teklifin kabul edilmesi zaruri olduğu ilave edilmektedir. Telgrafta Mustafa Kemal'i sinirlendiren bir fıkra şudur. İskenderun limanından ve Halep şosesinden istifade edebilecekleri teklif edilmişken, böyle dehşetli bir cevap karşısında kalmaklığımıza da, İtilaf devletlerinin ilk müracaatlarına tarafınızdan sert ve soğuk cevap almalarının da dahli küllisi olduğu, kaviyen melhuz olduğundan ibrazi fütur etmemek şartıyla bu aczimizin dikkatte bulundurulması lazımdır. Mustafa Kemal'in sadrazama mütareke defterindeki son şahsi cevabı şu olmuştur. İskenderun limanından ve Halep şosesinden istifade etmeleri hakkında İtilaf devletlerinin ilk müracaatlarına tarafımızdan sert ve soğuk cevap verilmiş olduğu telakkisinin sebebi anlaşılmamıştır. Bilakis oradaki kumandanımızın İngilizlere cevapları çok nazikane olmuştur. İngilizlerin dehşetli bulduğunuz en son müracaatlarının sebeplerini başka yerde aramak lazımdır ve tedricen bütün memleketimizi istila etmeye kadar varacak olan böyle dehşetli müracaatların tekrarlanacağına şüphe olmadığından asıl sebeplerin muhakeme edilmesi lüzumunu arz etmeyi vazife addederim. İngilizlerle akt olunan mütarekenin imza altındaki şekli devletin siyanet ve selametini muhafaza eder mahiyette değildir. Bu mütareke maddelerinin müphem ve şümullü medlullerini bir an evvel tespit etmek lazımdır. Yoksa İngilizlerin tekliflerine bugüne kadar olduğu gibi mukabele edilmekte devam olunursa, şimdi Kilis-Payas hattına kadar olan araziyi isteyen İngilizlerin, yarın Toros'a kadar olan Kilikya mıntıkasını ve daha sonra Konya-İzmir hattının işgali gibi tekliflerin birbirini takip edeceği ve ordumuzun kendileri tarafından sevk ve idare, hatta vükelamızın Britanya hükümeti tarafından intihap edilmesi gibi teklifler karşısında kalmaklığımız ihtimalden uzak değildir. Aczimiz ve zaafımız derecesini pek iyi bilirim. Bununla beraber devletin yapmaya mecbur olduğu fedakarlığın derecesini de tayin ve tahdit etmek lazım geleceği kanaatini muhafaza ederim. Yoksa Almanya ile ittifak halinde sonuna kadar harbe devam edilerek büsbütün bozguna uğradığımıza göre İngilizlerin elde etmek istediklerini onlara kendi yardımımızla bahşetmek, tarihte Osmanlılık için bilhassa bugünkü hükümet için pek kara bir sayfa vücuda getirir. Vatanın akıbetiyle endişeli olmaktan mütevellit ve samimi olduğuna şüphe edilmemek lazım gelen iş bu mütalalarımın münakaşa mahiyetinde telakki edilmemesini rica ederim. Bilhassa sizce yakından malum olmuştur ki acizleri her ne hal ve her ne vasıfta bulunursam bulunayım, doğru olduğuna kani bulunduğum ve icap edenlere bildirilmesini memleket selameti icabı saydığım içtihatlarıma bağlı kalmaktan nefsimi men etmeye muktedir değilim. Mustafa Kemal ondan sonra İstanbul'a gelecek, Anadolu'da istiklal mücadelesine başlamak fırsatını bekleyecektir. Mütarekenin o ilk günlerinde olduğu gibi kendisine hakim olan başlıca fikir, elde kalan silahları ve kuvvetleri mümkün olduğu kadar içeriye alarak saklamak ve ilk ayaklanmada kullanmaktır. Bütün komutan arkadaşlarına bunu tavsiye eder. Mustafa Kemal'e göre İngiliz adaları halkı yeni bir harbe tutuşmayı istemez. İngilizlerin esas menfaatlerine dokunulmadıkça Anadolu'da bir mukavemet hareketine girişilebilir. Mustafa Kemal bunu Hürriyet ve İtilaf hükümetlerine de telkin etmiştir. Onlar sadece gülmüşlerdir. Görülüyor ki o daha ilk günden bir dayatmacıydı. Yukarıdaki tartışmalara özel önem verdiğim için bu hatıralar içine katmış değilim. Fakat umutsuzlar ve bitkinler ruhuyla, vatan için ve şeref için en kötü şartlar içinde dahi, daima yapacak bir şey olduğu düşünüşünden ve duyuşundan ayrılmayan dayatışçılar ruhu arasındaki farkı göstermek istedim. Eğer bu dayatışçılık ruhu olmasaydı, Fransızlar güney vilayetlerimize yürüdükleri zaman kendiliğinden karşı koyucu halk hareketleri olabilir miydi? Yunan istilasına karşı da hiçbir komutasız, önceden ve arkadan tertipsiz ayaklanmalar olur muydu? İzzet Paşa istifa edeceği zaman Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunması doğru olacağını kendisine yazar. O da İstanbul'da krizli günler geçirildiğini anlayarak komuta ettiği grup da kaldırılmış olduğu için İstanbul'a hareket etti. 19 Kasım 1918'de İstanbul'dadır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basacaktır. Aradaki 6 ayı İstanbul'da nasıl geçirmiş olduğunu bana anlatmıştı. Kurtuluş tarihimizde bu 6 ayın büyük önemi vardır. Mustafa Kemal'in harbe girilmesine karşı olduğu, Enver'le ve İttihatçılarla durmadan savaştığı bilindiği için, ne henüz iktidarı almamakla beraber asıl gücü ellerinde tutan Hürriyet ve İtilafçıların, ne de İngilizlerin ondan bir şüpheleri yoktu. Tam fırsat gelmedikçe sırlarını tutmayı ve sabırlı olmayı bilen de bir adamdı. İstanbul'da önce İzzet Paşa'nın kaldığı sadrazam konağına gitti. Kendinden dinlediğine göre çekilmenin sebebi bir haysiyet meselesiydi. Mustafa Kemal bunu doğru bulmadığı, yeni sadrazam Tevfik Paşa'nın hükümet kurmasını önlemek ve İzzet Paşa'nın tekrar iktidara gelmesini sağlamak için çalışmanın doğru olacağı fikrinde olduğunu bildirdi. Bu fikrini kabul ettirmiş, hatta yeni bir nazırlar listesi de hazırlanmıştır. Hemen meclis üyeleriyle buluşma ve görüşmeler yaptı. Harpten kalma meclis henüz dağılmış değildi. Tevfik Paşa'ya güven oyu verileceği gün sivil esvapla meclise gitti. Bir takım milletvekilleri düşünüyorlardı ki eğer güvensizlik oyu verirlerse meclis dağıtılabilir. Fakat güven oyu vermekle vakit kazanılıp belki faydalı işler de yapılabilir. Halbuki meclis zati dağılacaktı. Dağıtacak olan da Tevfik Paşa'ydı. Ama meclisi dağıtabilmek için önce ondan güven oyu almalıydı. Ayaküstü bir sürü tartışmalardan sonra önemli sayıda milletvekilleri bir salonda toplandılar ve Mustafa Kemal'i de çağırdılar. Mustafa Kemal aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra güvensizlik oyu verilmesini tavsiye etti. Hazır bulunanlar teklifini kabul ettiler ve dinleyiciler locasında oyların sayılmasını beklerken Tevfik Paşa'nın çoğunlukla güven oyu aldığını öğrenerek şaştı kaldı.